Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, sesimize, sözümüze, mesajımıza kulak veren, bizi dinleyen, tavsiyelerimize uyma gayretinde olan, yolladığımız ses frekanslarını kulağından kalbine, gönlüne indiren değerli can dostlarımız, kulak ve gönül misafirlerimiz, değerli dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları programındasınız. 2019'un 38. programında ailenin üyelerini 37 programdır size anlattığımı düşünüyorum. Ailenin bütün fertlerini hemen hemen anneyi, babayı, dedeyi, çocukları, nineyi, halayı, teyzeyi, dayıyı, amcayı, yeğeni, eltiyi, görümceyi, kaynanayı, kayınbabayı, damadı, gelini, bütün aile üyelerini tüm unsurlarıyla anlattığımı düşünüyorum. Kısmet olursa bugün şemsiyeyi en üst çıtada tutarak size aile sorumluluklarımızı, ailede birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı ifade etmeye gayret edeceğim. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden ya da @munirarıkan ya da @erkamradio tweet adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bekleriz efendim. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi, duygularınızı paylaşmanızı bekleriz. Aziz dostlarım, ailenin önemini anlatmama gerek yok. Zaten bütün programlarda buna değiniyoruz. Diğer güzide programcı dostlarımız da, aileyle ilgili yapılan programlardaki uzman dostlarımız da yeteri kadar bunu paylaşıyorlar. Ama hani aklımızda kalması açısından kurgusu bizzat Allah tarafından, tasarımı bizzat Allah tarafından yapılmış, dizaynı Allah tarafından yapılmış, şekli şemali Allah tarafından verilmiş bir kurumdur aile. Dolayısıyla Allah'ın istediği, sünnetullah'a göre, fıtrata göre, adetullah'a göre var olması gereken ve kadim İslam medeniyetinde insaniyet namına hayatın devamı, nesillerin devamı ve gelecek kuşaklara aktarımların olabilmesi adına en sağlam, en güvenilir, en böyle huzurlu ortam olarak aile kurumunda bunu yapabiliyoruz. Aynı zamanda bir öğrenme merkezi de, paylaşma merkezi de. Bu anlamda böyle bir ailede, madem ki hani bazen bazı şirketlerle ilgili çok böyle low mark dediğimiz sevilen marka olmak, tüketicinin beyninde olan, gönlünde olan marka olmakla alakalı çok böyle bir kadeşinas laflar söylenir. İşte bir telefon markası, işte onun kurucusu şuydu, icatçısı şuydu, tasarımcısı buydu. Bir kıyafet alınır, işte bunun modacısı buydu. Bir ayakkabı alınır, bunun dizaynırı buydu. Bir mücevher alınır, bunun işte tasarımcısı buydu gibi. Hürmet edilir yani. O ürünün normal değerinin dışında bir değer atfedilir o ürüne. Tasarımcısından, imalatçısından kinaye. Acizane aynı şekilde aile kurumunu da bizzat Rabbimizin tasarladığının bilincinde olmanızı istirham ederek, tasarımcısından yola çıkarak bu kuruma daha fazla hürmetkar olabilir miyiz? Bir de madalyonun öbür tarafına baktığımızda bu cümlenin sağlaması, şeytanın aleyhinnale toplandığı zaman adamları, ordusu, işte büyük şeytana durum arz ediyorlar. İşte ne yaptın? İşte bir tane arkadaşı, bir arkadaşa düşman ettim. İyi geç bakalım. Ne yaptın? İşte bir tane genci günaha düşürdüm. Geç bakalım. Ne yaptın? İşte bir tane esnafı hırsızlığa sevk ettim. Ne yaptın? Geç, geç, geç. En son bir tanesi, ufak tefek böyle birisi, ben diyor efendim bugün bir karı kocanın arasını açtım ve boşandırdım onları. Onu baş köşeye oturtuyor. Yani kelam-ı kibarda kadim medeniyetin nakillerinde vardır böyle bir rivayet. Dolayısıyla boşanma Allah'ın en sevmediği helalse, boşandırma şeytanın en sevdiği günahsa, buradan yola çıkarak demek ki Allah'ın bu tasarımına karşı çıkmamamız gerekiyor. Şöyle düşünelim. İş dünyasında çalışan dostlarımız, vakıflarda, derneklerde çalışan, belediyelerde çalışan dostlarımız, lütfen şöyle bir düşünelim bir saniyeliğine. A şirketine girdiniz. Oranın kurucusu bunu bir anonim şirket olarak kurmuş. Bakın hiç şirket yapısını değiştirmiyorum. Reorganizasyon yapmıyorum. Yönetim kademesinde oynama yapmıyorum. Board'u, yönetim kurulunu, icra kurulunu değiştirmiyorum. Genel müdür atamıyorum. Sadece bu kuruma giren yeni bir çalışan olarak desem ki efendim ben böyle bir anonim şirkette çalışmam. Bu şirketi limited şirketine dönüştürürseniz ancak çalışırım. Ya da bu şirketi ikiye bölerseniz iki ayrı bir limited bir anonim şirket olursa çalışırım. Ne düşünür sizinle alakalı oradakiler? Bu delirmiş diye düşünür değil mi? Böyle bir hakkı yoktur diye düşünür değil mi? Bize de bu ters gelir. Ama aynı şekilde Allah'ın tasarrufunda, tasarımında, kurgusunda, dizaynında kurulan, inşa edilen, bina edilen aileyle alakalı biz bir tasarruf yapmak istediğimizde sanki bu kendi hakkımızmış gibi algıladığımız için zaten yuvayı yıkıyoruz. Ya da yıkılmasına vesile oluyoruz. Bunu özellikle siz can dostlarımdan hasreten, Allah'a hürmeten istirham ediyorum. Bir daha düşünüp bir daha değerlendirmenizi, aileye olan verdiğimiz önemin artmasına binaen bunu bir daha hatırlatıyorum sizlere. Aziz dostlarım, aile değerli dedik çünkü tasarımcısı Allah, aile kıymetli dedik çünkü gelecek nesilleri en rahat bir şekilde inşa ettiğimiz, ihya ettiğimiz, imar ettiğimiz, geleceğe çapa attığımız, geleceği kurtardığımız, kotardığımız bir müessese. Peki önemli mi? Kadim medeniyetimiz önemli. Size şöyle bir soru sorsam ne dersiniz? Acaba 16-20 yıllık eğitim alan çocuklarınız bu 16-20 yıl içerisinde en azı 16 yıl 4 artı 4 artı 4'ten artı bir de 4 üniversite minimum gittiyse 16 yıllık bir eğitim. Acaba aileyle ilgili 16 cümle duyuyor mudur? Çok merak ediyorum. Yavrum, çocuğum, evladım, aile çok önemlidir. Şimdi sen bunca aldığın bilgiyi, kendi nefsini, egoist benliğini, kişiliğini tatmin için almadın. Kendini yücelteceksin, amenna. Geliştireceksin, amenna. Ama hayat bir kişilik, bir hayat değil. Senin tez zamanda evlenmen, bir yuva kurman. Dolayısıyla bu toplumun en küçük yapı taşını senin de kurman gerekiyor. Ancak böyle bir uygarlık, medeniyet olabilir gibi böyle bir şey duyuyor musunuz? Duymayı bırakın. Böyle bir güzel cümle duymadığınız gibi 16 yıl boyunca kafa ütüleyen Batı hayranı müstemlekeciler, soykırım sevicileri, Stockholm sendromuna tutulmuş zavallılar, aileye karşı haysiyetsizce akla hayale gelmeyecek saldırılarda bulunuyorlar. Efendim nikahsız yaşıyormuş, çok mutluymuş, evlenmemiş, çok keyifliymiş, 7-8 tane aşığı varmış, böyle hayat çok güzelmiş. Çarşaf çarşaf gazetelerde, televizyonlarda afişte edilen, reklam edilen, üstelik sapkınlıkları ve sapkınlıkları da hoş gösterilen bir bombardıman içerisinde büyüyor çocuklarımız. Tehlikenin farkında mısınız efendim? Bir taraftan biz ailenin nasıl değerli bir kurum olduğunu ve aileyi tavsiye eden, öneren, sevdiren bir şey söyleyemiyoruz, yapamıyoruz. Söylediğimizde çocuk yaşta evlilikten mi bahsediyorsun, çocuk evlilikten bahsediyorsun, çocuk gelinden bahsediyorsun diye taciz ediliyoruz. Öyle söylemememize rağmen. Diğer taraftan da aman evliliğe ne gerek varmış, yuva kurmaya ne gerek varmış. Ne gerek olduğunu eğer Avrupa turuna, Amerika turuna gidiyorsanız orada anlıyorsunuz ne gerek olduğunu. Artık sokaklarında çocuk bulunamayan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Kediden köpekten geçilmeyen, tasmaları bir elde 4-5 tane köpek tasması gördüğüm oldu benim Almanya'da, Hollanda'da. O alınan, yok edilen çocukların yerine ellerine kediler, köpekler tutuşturulan, çocuğunu bağrına basarak, göğsüne basarak emzirmeyen annelerin, anne adaylarının kucaklarında köpekleriyle, kedileriyle poz verdikleri, dolaştıkları, hayatlarını onlar için seferber ettikleri, hatta onların kölesi durumuna geçtiklerini görüyorsunuz maalesef. Bu anlamda Batı kendi kaderini yaşıyor, yapacak bir şey yok. Ama Doğu'nun insanların kendi kadim medeniyetlerine sahip çıkmaları adına ailenin Allah'ımızın bizim için tasarladığı, inşa ettiği bir kurum olduğunu ve bu kurumu yaşatmakla alakalı mükellefiyetlerimizi onlara anlatmamız gerekiyor. Can dostlarım, Aile dediğimiz şey ilk önce bir anne ve babadan oluşuyor. Babadan başlarsak eğer, en önemli görevi babanın terbiye. Terbiye kelimesi Rab'den gelen, hani edebeni Rabbi fe ahsene te'dibi hadis-i şerifine yol çıkarak, çocuklarının talim ve terbiyesiyle meşgul olan, onları ahlaklandıran, eğitici değil ama, yanlış anlamayın, numune, örnek insan. Yani yaşantısıyla rol modeli olan, ayak izi takip edilen, ağzından çıkan sözler tekrarlanan, beden dilinde yaptığı jest, mimikler, hareketler kopyalanan, konuştuğu gibi konuşulan, yaşadığı gibi yaşanılan, düşündüğü gibi düşünülen bir insan, baba. Onun için biz gönlümüze giren arkadaşlara bizden yaşça da büyükse baba diye hitap ederiz. Hani o kadar güzel bir cümledir ki bu. Baba ne haber, nasılsın falan diye konuşunlar. Konuşulan o harbi, hasbi konuşmaların sebebi bu. Onu baba yerine koyarız çünkü. Peki, çocuklarınız şu anda okuyorlar. Yarın bir gün evlenecekler. Erkek çocuklarınızın babalık yapabilecek durumda olduğunu düşünüyor musunuz? Torununuz olursa onlara babalık yapacak bir terbiyeyi verdiniz mi erkek evladınıza? Baba olmanın ne anlama geldiğini biliyor mu? Babalık sorumluluklarını biliyor mu? Bazen bizim ataerkil aile yapısında babalar oğullarıyla konuşamazlar, kızlarıyla konuşamazlar. Ama en güzel konuşma, sen sus, bedenin konuşsun, karakterin konuşsun, huyun konuşsun, ahlakın konuşsun, hayatın konuşsun, yaşayışın konuşsun cümlesidir. Gandhi'nin çok seviyorum, "My life is my message" ya da "My message is my life". Yani benim hayatım, benim mesajım, benim hayatımdır. Benim hayatım da benim mesajımdır cümlesini çok ama çok önemsiyorum aziz dostlarım. Öyle bir hayat sürmeliyiz ki aile hayatı içerisinde çocuklarımıza karşı, eşimize karşı, akrabalarımıza karşı bize en büyük varlık sebebi olarak kabul ettirecek, orada var olmamızı, ailede var olmamızı ortaya koyacak, bizi onların gönlüne kolonlayacak unsur işte bu özelliktir. Babanın evlatlarının, eşinin terbiyesi dışında, şimdi hemen bir takım feministlerin ya ataerkil konuşmaları bırak Münir Hocam, bir erkeğin hanımı terbiyesi ne demek, ne günlere kaldık, hangi çağdayız demesine aldırmayın. Hiç aldırmayın. Yönünüzü o tarafa da döndürmeyin aziz dostlarım. Bu 200'lü aşağılık kompleksinde batı hayranı, soykırım seviciler, erkeğin eğer bir hanıma eğitim vermesinden gocunuyorlarsa, o zaman niçin adına iş yeri denilen kurumlarda bütün erkek eğitimcilerin karşısına dizip hanımefendileri, bu eğitimi almak zorundasın, bu sertifikayı almak zorundasın, yürüyüşün için şunu, konuşman için bunu, diksiyonun için bunu diye bir sürü sertifika programlarını almaya mecbur kılıyorlar. Niçin? Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Yani bu kişilerin amacı ya da itikadı, inancı, eğer hanımlara erkeklerin eğitim veremeyeceği ise, o zaman iş yerlerinde de bu eğitimi verdirmemeleri lazım. Ama yok, onların amacı bu ülkenin aile yapısını bozmak ve erkeği ailede etkisizleştirmek, kadını dominant bir faktör olarak saygıdan yoksun bir şekilde, hürmetten yoksun bir şekilde eş tanımaz bir hale getirmekse ki öyle, o zaman onlara söyleyecek bir lafımız yok. Mesela bu tür insanlar aile hayatı içerisinde, eğer beyefendi eşine bir tanem sabahleyin bana rica etsem, bugün erken gideceğim, kahvaltıyı 5'te yapabilir miyiz, 6'da yapabilir miyiz diye bir şey söylese ve bu da medyaya düşse, linç ederler böyle bir erkeği. Senin keyfin için saat 5'te bu kadıncağız yataktan kalkıp sana kahvaltı hazırlamak zorunda mı diye. Ama aynı vicdansızlar diyeyim, artık ağır konuşmayayım bu mikrofonlardan, havayolu şirketlerinde o gencecik kızlarımızı saat 2'de 3'de yataktan kaldırıp üstelik 100 kişiye servis yapmak üzere, kahvaltı vermek üzere gülümsemeye de mecbur tutarak, makyajını da tam yapmış olarak, kılık kıyafetinde en güzel şekliyle, beden dilini en güzel şekliyle, jest mimikleri en güzel şekliyle, ses tonunu en güzel şekilde kullanmaya onu mecbur kılarak onu hizmetkar haline getirmekten de şeref duyarlar. İşte bu ikilemi benim zihnim çözmüyor. Bu anlamda tabii ki evin efendisi, reisi, erkeği, koruyucusu, kurucusu, kollayıcısı erkektir. Ama bu onu firavun yapmaz. Bizatihi koruyucu, kollayıcı, şefkatli, müşfik bir efendi yapar ki o da kendi mahiyetindeki kişilerin bakımını, korumasını, kollamasını yerine getirir. Bir babanın aile içerisinde aile üyelerinin terbiyesi dışında en büyük görevlerinden bir tanesi aile üyelerinin kendisini keşfetmesini sağlamasıdır aziz dostlarım. Acizane günümüz dünyasının en büyük sıkıntılarından birisi olarak görüyorum aile hayatında. Kendini keşfetmeyen eşler, eşlere zulümkar. Kendini keşfetmeyen çocuklar, anne babaya zulümkar. Kendini keşfetmeyen bir nesil, ülkeye zulümkar. Kendini keşfetmeden iş bulmuş bir zavallı şirketlere zulümkar. Ve bu şekliyle devam eden bir kısır döngünün içerisindeyiz. Halbuki men arafe nefseh arafe rabbeh sırrından yola çıkarak kendini bilen, kendini bulan Rabbini bilmiştir, Rabbini bulmuştur düsturundan yola çıkarak üstelik varlık sebebini keşif bir insanın en önemli görevi olduğuna göre bununla yaratıcının kendisini niye yarattığının farkına vardığına ya da varacağına göre dünyaya niye geldiğini bulmasıyla ilgili önemli bir görev olsa gerek bu. Günümüz dünyasında gençliğin en önemli buhranlarının en önemli sebeplerinden bir tanesinin acizane bu olduğunu düşünüyorum. Sadece düşünmüyorum, kişisel tespitlerim arasında bu da var. Yani aslında bir anne baba çocuğunun dünyaya niye geldiğini ona buldurabilirse, bu konuda bir koçluk aldırabilirse, bu konuda kişilik testlerini, kişilik envanterlerini yaptırabilirse, çocuğun kendini keşfiyle alakalı bir güzellik yapabilirse, çocuğun bu keşiften sonra ilerlemesi çok daha kolay olacaktır. Şu anda sevgili Selçuk Bayraktar'ın Baykar'da başardığı nedir Allah aşkına? Haluk Bey'in Baykar'da başardığı nedir Allah aşkına bir bakın. Gençlerin, içlerinde teknoloji tutkusu olan gençlerin bir hedef etrafında, bir ülke etrafında birleşmesini başardılar. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ilk defa oluyor. Bugüne kadar bunu ne bir bakanlık başardı? Mesela Milli Eğitim Bakanlığı 18 milyon gencimizin bir eğitim ülküsü etrafında birleşmesini, buluşmasını başaramadı. Diyanet İşleri Başkanlığımız 85 bin, 100 bin imamın bir din mefkuresi, bir ülküsü etrafında el ele, gönül gönüle tutuşmasını başaramadı. Bir Turizm Bakanlığımız turizmle alakalı bu ülkenin kadim değerlerinin, kültürel mirasının, tabiat varlıklarının böyle bir dünyaya ilham verecek şekilde Türk misafirperverliği ve konukperverliğiyle misafir ağırlanacak düzeyde başarılmasını sağlayamadı. Yani her bakanlığın trilyonlarca bütçe harcayan o büyük kurumların başaramadığını iki kardeş gönül gönüle el ele vererek bir mefkure uğruna, bir ülkü, bir ideal uğruna bir devrim başardılar. Nedir bu devrim? Bir anlamda babalık yaptılar gençlerimize. Kendilerini keşfetmelerini, içlerinde var olan teknoloji merakını, potansiyelini fark ettirdiler onlara. Ve bir hedef verdiler, buna bir ortam hazırladılar. Ve şu anda gençlerimiz, inanın roketlerle, yaptığı roketlerle, insansız hava araçlarıyla, İHA'larla, SİHA'larla, elektronik yazılımlarla, kodlamalarla, donanımlarla dünya çapında büyük başarılara vesile olacak bir ilerlemenin içerisinde. Aynı bu şekliyle aile içerisinde babanın evlatlarının böyle bir ülke etrafında buluşmaları, kaynaşmaları, idealist olmalarını sağlamak zorunda. Bu önemli görevlerden bir tanesi. Tabii evlatlarının evliliğe hazırlanmasında da bir görevi var. Evlatlarının kendisi gibi bir yuva kurmasıyla alakalı bir görevi de var. Ve burada kendi eşine, çocuklarına nasıl davranıyorsa ileride kurulacak yuvada kendi çocuklarının da kendi eşlerine, çocuklarına öyle davranacağını bilerek örnek olan, rol modeli olan bir baba olmak zorunda. Bu da onun görevi. Bunu yaparken de kullanabileceği tek enstrüman, aslında iki enstrüman diyeyim, üçüncüsü yok. Bu terbiyede, kendini keşifte, onları geleceği hazırlamada, evlendirmede bir dua silahı var elinde, bir de sevgi mayası var. Dua içten samimi, yanık, infaklarla donatılmış, desteklenmiş, namazlarla vestainu bis sabri ve salah sırrınca desteklenmiş dualar çocuklarının geleceğinde ayaklarına takılacak, taşı kaldıracak bir melek yaratılmasına vesile olabilir. Aynı şekilde annelerin de aile içerisinde en temel sorumluluklardan bir tanesinin helal hamilelik olduğunu, helal eşlik olduğunu, helal süt olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Hocam, evde anne diyoruz, işte bu hamilelik mi hemen akla geliyor? Anne diyoruz, başka ne gelir akla? Anne. Yani bir bayan demiyoruz, bir kız demiyoruz, bir hanım demiyoruz. Anne diyoruz. Annenin en temel vazifesidir yani. Bu sorumluluktur, zorunluluktur, vazifedir. Yani şöyle düşünün, Batı'nın sapkınlığıyla eşcinsel evlilikler olsun, kız kıza, erkek erkeğe sapkın birliktelikler olsun. Sonra çocuk ne olsun? Hani bunun uygar, medeni bir şey, helal bir şey olmaktan bırakın, insanlıkla ya da mantıkla bir alakası yok. Çünkü bu şekliyle insan nesli devam etme şansı yok. Dolayısıyla onların gittiği yolun yol olmadığı çok kesin. Bu anlamda özellikle İslam ülkelerinde son 150-200 yıldan beri Batı'nın değişik projelerle işte hamilelikten koruyan, annelikten koruyan, anneliği ihmal eden, erteleten, öteleten, evlilik yaşını 30'lara, 40'lara çekmeye çalıştığı haince projeler vardır. Çocuklarımızı bundan korumamız gerekiyor. Doğum kontrol dedikleri şey aslında nesil katliamıdır. Nesillerin katledilmesidir. Ama bunu öyle güzel paketlerler ki sanki hanımefendilerin sağlığıyla alakalı bir şey yapıyorlar. Durumun öyle olmadığı da ayan beyan ortada. En son demografik verilerden yola çıkarak, istatistiklerden yola çıkarak bir ülkenin dünya çapında başarılı olmasıyla alakalı iç talebi artırma, dolayısıyla burada da nüfus gücünden yararlanma en önemli unsurlardan bir tanesi haline geldi. Son dönemde ticaret savaşlarının millileşmesi şeyinden yola çıkarak, yani ihracatın da bazen tıkanabileceği ama yerel, milli, kendi değerlerimizden olan ürünlerin daha fazla kullanılacağı bir ortam. Burada da nüfus gücüne ihtiyacımız olduğu çok kesin, ayan beyan ortada. Üstelik en son 2 gün evvel galiba bir Japon makalesinde okumuştum. Bunu bir toplumsal çöküntü olarak görüyorlar. Yani 7-17 yaşın çok düşük olması, %5-10'larda olması ama 65 yaş üstü insanların %40'ların üzerine çıkmasını Japon ulusunun geleceğiyle alakalı bir tehdit olarak görüyorlar. Hatta ve hatta hani bu mikrofonlardan söyleyemeyeceğim sapkınlık ve çirkefliklerle Avrupa'da birçok ülke kadınları tatile gönderirken, yani çok özür diliyorum, lütfen beni affedin, evlilik olmadığı için, evlilik kurumuyla alakalı öyle bir bağlar olmadığı için lütfen çocuk peydahlayın da gelin yabancı ülkelerden diye Turizm Bakanlıklarının resmi kampanyalarını görmüş bir kardeşinizim. Dolayısıyla onlar bir taraftan Müslüman ülkelerde böyle toplu katliamlarla doğum kontrolü adı altında nesil öldürürken, öbür tarafta da yok ettikleri genç ve çocuk nüfusu artırmakla alakalı akla hayale gelmedik teşvik primleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama onu da başaramıyorlar. Annenin aile içerisindeki ikinci görevi helal süt. Burada da anneannelerimizden, annelerimizden, babaannelerimizden, halalarımızdan, teyzelerimizden duyduğumuz kadarıyla çocuğu emzirirken abdestsiz yere basmayan, harama bakmayan, haram kazanç ağzından girmeyen, ibadetlerini düzgün yapan, iyi şeyler düşünen, çocuğuna güzel kelimelerle, tatlı dille, güler yüzle annelik yapan annelerden bahsediyorum. Sevgisini vermesi, sevgiyi koşulsuz vermesi, her zaman evladının yanında olacağını hissettirmesi bir annenin en önemli görevlerinden bir tanesi ve tabii ki baba gibi annenin de beşiği sallayan el olarak aile içerisinde mürebbiyelikle ilgili, terbiyeyle ilgili bir sorumluluğu var. Peki anneannelerimiz, babaannelerimiz mürebbiyeydi, iyi terbiye ederlerdi. Annelerimiz orta kıvamda, işte biz terbiyenin tesisinden yoksun. Peki bizim çocuklarımız kendi çocukları olduğunda torunlarımıza nasıl davranacaklar? Onları hangi ilkeler ve mefkurelerle terbiye edecekler? Bunu bir düşünmenizi istirham ediyorum. Genel bir özet olsun diye bu programı yapıyorum aziz dostlarım. 37 programdır uzun uzun anlattım bunları ama en azından şöyle bir toparlama anlamına anneyi, babayı, çocukları, dedeyi, nineyi, halayı bir arz etmek istedim. Çocukların tabii ki detaya girmeden ana sorumlulukları ele alıyorum. Tartışılıyor şimdi mesela hanım evin temizliğinden mesul değil, evin tertibinden, düzeninden mesul değil, hanım köle değil. Şimdi bunu diyen insanlar aynı hanımefendiyi şirket denilen kuruma, aile denilen kurumdan almaya çalışıyorlar, çalmaya çalışıyorlar. Aldıklarında da evde yapmasın, yapmak zorunda değil dedikleri bütün yüklerin çarpı 10 katını o kadıncağızın üstüne yüklüyorlar. Bu ne yaman çelişki anne diye de biz de soruyoruz karşılarında. Çocuklara gelince, çocukların en temel 3 sorumluluğu anne babaya karşı olan, kardeşlerine karşı olan ve kendi kendilerine karşı olan sorumlulukları. Bilmiyorum bu çocuklarımıza bu eğitim sistemi içerisinde nasıl verilir? Çünkü Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine aykırı burada anne, baba, kardeşler, akrabalar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle köy enstitülerinde ve köy enstitüsü olmayan yerlerde normal köy okullarında, kasaba okullarında, illerde, ilçelerde önemli değil. Devrimin öğretmenleri yollandığında Anadolu'ya çok böyle dillerde pelesenk olan şiirlerle annenin, babanın, dedenin örümcek kafalı olduğu, dinlenilmemesi gereken, bakıl sözüne itibar edilmemesi gereken, geri kafalı, çağ dışı, meczup kişiler olduğuyla alakalı şiirler okutuldu öğrencilere. Ve çift kişilikli bir nesil oluştu. Öğretmen bir şey söylüyor, evde anne baba başka bir şey söylüyor. Ve anneyi babayı unut diyor öğretmen. Deden zaten bilmez, sakın sorma diyor. Ve ne varsa öğretmende var bakış açısı. O çift kişilikli çocukların İşte şu anda yaşadığımız ikilem içerisinde, çatışma içerisinde Türkiye'deki durumun hali ortada. Çocukların anne babayla ilgili vazifelerinin başında onlara saygı, sevgi ve hürmet geliyor. Rıdal Rab, rıdal valide ve rıdal valideyni, Allah'ın rızası anne babanın, annenin rızasında saklıysa, cennet annelerin ayağı altındaysa, çocukların onlara hürmetkar olması gerekiyor, sevmesi gerekiyor, sayması gerekiyor, güzel konuşması gerekiyor. Aynı şekilde kardeşlerine karşı da Yusuf kıssasından hisse çıkartarak kendimize kıskançlığı, Kabil ile Habil'in vakasından hisse çıkararak kendimize kıssadan hisse, hasedi, kini, nefreti, çekememezliği, kıskançlığı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kardeşlerimizle can ciğer kuzu sarması olmamız gerekiyor. Onlarla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Kendi kendilerine olan sorumluluklarına baktığımızda da özellikle bu da 3 tane kişisel bakımlarına riayet etmeleri, yeteri kadar çalışmaları, çünkü insan için sadece çalışmasının karşılığı var, çalışmadan olmuyor ve kendilerini geleceğe hazırlama sorumlulukları ve zorlukları var. Anne babalar çocuklarına bu üçlüyü verebilirlerse, bu üçlünün içerisinde bir üçlü daha, bu ikinci saydığım üçlüyü verebilirlerse, çocuklarımız aile kurumu içerisinde tam ve eksiksiz bir şekilde yetişmiş olacaklar. Sadece anne baba ve çocukların değil, aile içerisinde dedenin, ninenin daha evvel detaylı bir şekilde anlattığımız sorumluluklarından ana sorumlulukları şöyle bir derleyecek olursak aziz dostlarım, dedenin çok anlayışlı, bütünleyici, hani Edebali'nin bir dedem Korkut tavsiyesi gibi kulaklarımıza küpe olan bundan sonra bölmek bize, tamamlamak sana diye tavsiyesinden yola çıkarak tamamlayıcı, bir araya getirici, böyle toplayıcı bir özellikle olması lazım. Ama günümüz dedeleri zaten empatiden yoksun, anlayışsız, sabırsız. Aileyi bir arada tutmak nerede? Ailenin dağılmasına çanak tutan yapıda insanlar olduğunu görüyoruz. Eski olgun dedelerimizi arıyoruz. Eski sözü dinlenen ağır dedeleri arıyoruz. Taş yerinde ağır derler ya. Nineler de aynı şekilde. Geçen bir aile koçluğunda ailede en sevdiğin kim diye sordum. Koçluk yaptığım kardeşime. Babaannem dedi. Niye dedim, sana çok mu iyi davranıyordu? Hayır dedi. Bana davranışıyla alakalı değil hocam dedi. Çok şaşırdım. Niye dedim yani. Hani normalde insanlar aileden bir üyenin kendine davranışıyla alakalı bir güzelliği hatırlar, öyle yad ederler. 8 tane gelini idare eden bir beyindi. Onun için benim gönlümdeki kahramandı dedi. Vefatına kadar o 8 gelin hiç birbirle kavga etmediler hocam. Ailede huzur vardı dedi, onun için dedi. Çok böyle ağlamaklı oldum yani. Öyle nineler arıyoruz, öyle babaanneler, öyle anneanneler. Gelin kaygısı, korkusu, fobisi yaşamayan, gelinini kızı bilen, onu Allah'tan emanet aldığının bilincinde olan kayınvalideler, kayınpederler arıyoruz. Aynı şekilde halayla alakalı, nedense hani kardeşinin, erkek kardeşinin ya da abisinin evinde geliniyle problemi olan hala değil de oradaki geliniyle böyle gelin görümce çekişmesi yaşamayan, onun gönlüne giren, abisinin ve erkek kardeşinin evinde iyi ağırlanan, o evi huzursuz bir hale çevirmeyen halalar arıyoruz. Dayılarda da aynı şekilde kız kardeşin ya da ablasının evinde yeğenlerine, eniştesine yardımcı olan, o evin izzetini koruyan dayılar arıyoruz. Amcalar, enteresan, erkek kardeşin de abisinin evinde gelinle genellikle çok problem yaşamaz amcalar, ama nedense halalar gelinle problem yaşar. Teyzeler zaten evin gelini kız kardeşidir, problem yaşamaz. Dayılar enişteyle çok problem yaşamaz ama halayla biraz nine, biri kayınvalide, biri görümce anlamında gelin çekişmesi. Erkekler biraz daha az çekişiyorlar, onu gördüm ben aile koçluğunda. Onlar çok fazla bu işlere girmiyorlar ama aile içerisinde bu iki grup kendi sorumluluğunu bilse, birazcık empati kursa ailenin daha iyi olacağını biliyoruz. Aziz dostlarım, aile içerisinde sadece bu teyze, amca, dayı, hala değil, onların yeğenlerinin de bu kişilere karşı sorumlulukları var. O yeğenlerin sorumlulukları da, torun olarak da bir sorumluluk var nineye, dedeye. Biraz daha sevgili, hürmetkar ve saygılı olmak iş çözecek gibi görüyorum ben. Ama şimdiki gençlerde de sevgili olmak, hürmetli olmak ancak hikmetli kişilere karşı olacağı için, belki de büyüklerimiz bu hikmet özelliklerini, hikmetli kişi olma özelliklerini kaybettiği için ara ki bulasın. Aile içerisinde birbirimize karşı temel sorumluluklarımız kişi bazında böyle, ama özellikle ziyaretleşmelerin aileyi yeniden canlandırma adına biraz daha samimi, hasbi ve harbi bir şekilde olması aileyi ihya edecektir diye düşünüyorum. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurbe emrinden yola çıkarak aile içerisinde birbirine yardım etmenin, parasal manada infak etmenin, yardımlaşmanın, elimizde olan imkanları aile üyelerimize vermenin, onların hayatına destek olmanın da ana sorumluluklarımız altında olduğunu biliyorum. Genelde şöyle bir ikilem ya da kısır döngü yaşanıyor ailelerde. İnsanlar kanka dediğimiz, eskilerin deyimiyle ahretlik dediğimiz çok yakın best friend, en iyi arkadaşlarına iyilik yaparken, akraba üyelerine bırakın iyilik yapmayı, üstüne kötülük yaptıkları bir durum yaşıyoruz. Aile biraz parçalandı ama bu sadece ailede eşlerin birbirinden ayrılması değil, ailenin bütün üyelerinin birbirinden uzaklaşması, kapitalizmin son bize attığı kazık olarak da düşünebiliriz bunu. Büyük sanayi devrimi, fabrikalaşma, daha fazla üretim, daha fazla kazanma, daha fazla kar maksimizasyonu En sonunda biz köyümüzden uzaklaşıp, ailemizden uzaklaşıp, sülalemizden uzaklaşıp, küçük kutucuklarda, küçük ofislerde, küçük arabalarda, küçük şehirlerde, adı büyük olsa bile küçük bir hayat yaşayan küçücük insanlar haline dönüverdik. Bu anlamda aile içerisinde yardımlaşmanın ve paylaşmanın, zor gününde yanında olmanın, zorlukları göğüslemede onlara yardım etmenin, acıları binde bire düşürmenin ve sevinçli anlarında o sevinçlerin bire bin vermesine vesile olmanın erdemini yaşamamız gerekiyor. Aile içerisinde özellikle aile ziyaretlerinde nasıl daha iyi bir aile olunacağıyla alakalı, birbirimize nasıl destek verebileceğimizle alakalı, benden beklediğiniz bir şey var mı, size nasıl yardımcı olabilirim diye bir şey söyleyerek de devreye girebileceğimizi düşünüyorum. Kaldı ki aile kermesi diyorum ben buna. Hani nasıl kermeste bir vakıf, dernek, özellikle yurt dışı kermesleri çok eğlenceli geçiyor. Çok teveccüh gösteriyor yurt dışındaki gurbetçilerimiz bu tür kermesli programlarda, seminerlerimize. Çünkü seminerden daha önemli oluyor oradaki kermeste paylaşılan o duygu. O envai çeşit yemekler, pastalar, çocukların böyle çok beğendiği, özlediği yemeklere kavuşması. Seminerde arada bir garnitür oluyor. O da başka bir tat. Ama hoş oluyor. Aile kermesi dediğim şey de şu ki, aynı böyle bir aile pikniği gibi en azından yılda birkaç defa, hiç olmazsa bir defa, bütün aile üyelerinin aile kermesi şeklinde sadece ama pastasını, yemeğini, kebabını değil, bilgisini de getirdiği, çocukların terbiyesiyle alakalı kitaplarını getirdiği, videoları, dergileri, yardımcı temel kaynak kitapları getirdiği, orada bir de konuşma yaptığı, çocukların terbiyesiyle alakalı da bir şeyler sofraya koyduğu bir aile paylaşımı normal yemekli bir kermesteki paylaşılan gıdalardan çok daha doyurucu, vitaminli olacaktır. Ailenin en önemli unsurlarından bir tanesi aile ruhaniyeti olduğuna göre, bu ruhaniyeti koruyacak, kollayacak, geliştirecek, buna zarar gelmesini önleyecek faaliyetlerin de oluşması lazım. Ayrılık bu ruhaniyeti yok eder. Çekişme, çatışma, dedikodu, gıybet bu ruhaniyeti yok eder. Dolayısıyla aile içerisinde en temel iki görevimizle bitirmiş olayım bu haftayı. Ailenin bütün üyeleri aileyi gıybetsiz hava sahası yapabilirlerse, çekişmesiz hava sahası yapabilirlerse, bu ailenin devamıyla alakalı Rabbimizin sevdiği, beğendiği, meleklere gıpta ederek, haşa Allah imrenmez o anlamda söylemiyorum, ama gıpta edilecek örnek bir aile olarak o aileyi göstereceğinden eminim. Rahmetinin, merhametinin, bolluğunun, bereketinin o ailenin üzerinde olacağından eminim. İnşallah el birliğiyle ailemizi öyle bir aile haline getirmek temennisiyle hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum efendim.